Ayrım 18, sayfa 154.
Müslümanlar, Emeviler devrinde Kıbrıs'a gelmiştir. Kıbrıs, Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh zamanından beri Müslümanların oturduğu bir ada olmuştur. Daha o günden bu adanın önemi idrak edilmiştir. Bilindiği gibi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın muhterem halaları Ümmü Haram radıyallahu anh Larnaka'da medfundur. Bu yüzden biz Kıbrıs Barış Harekatı'nda bilhassa Larnaka'ya kadar gidilmesini ısrarla istemiştik. Kıbrıs'ın İslam alemiyle ilişkisi hem derin bir tarihe hem de İslam aleminin en merkezi ve hakim noktasında bulunması nedeniyle stratejik bir öneme dayanıyor. Kıbrıs, bütün Müslüman ülkelerin ortasında bulunan bir adadır. 13. asrın sonunda buraya Katolik Cenevizliler geldi, onların arkasından Venedikliler geldi. Çünkü 14, 15 ve 16. asırlarda Venedikliler ve Cenevizliler denizcilik bakımından gelişmiş ve korsanlık yaparak bütün Akdeniz'i hakimiyetleri altına almaya çalışmışlardı. Kıbrıs'ta kurdukları üs vasıtasıyla bütün Akdeniz'i korsan olarak kontrol etmeye kalkıştılar. Kıbrıs'ta oturan bazı Ortodokslar 300 sene bu Katolik zulmü altında inim inim inlediler. Bu durumdan Osmanlı rahatsız oldu. Dünyanın her yerine hak ve adaleti götürmek görevini üstlenen Osmanlı, kendi faaliyet bölgesi ortasında böylesine bir zulme tahammül edemezdi. 1570'te Akdeniz'de korsanlık yapıldığı, hacca gidenlerin ve ticaret filolarının yolu kesildiği için Osmanlı Devleti Lala Mustafa Paşa komutasındaki bir orduyla 40 bin şehit vererek Kıbrıs'ı kurtardı. Kıbrıs, Osmanlı'nın bir parçası oldu. Akdeniz'e ve Orta Doğu'ya huzur geldi. Adada 308 yıl Ortodokslar da dahil herkes huzur içinde yaşadı. Asırlar böyle devam ederken dünya Siyonizmi arz-ı mevud planları çerçevesinde harekete geçti. Osmanlı'yı yıpratmak için çeşitli bahanelere başvurdular, çeşitli savaşlar çıkardılar. Bu savaşlar esnasında Osmanlı bütün dünya ile boğuştuğu için 1878'de o günün şartları dolayısıyla Kıbrıs'ın yönetimi, mülkiyeti Osmanlı'da kalmak üzere İngilizlere devredildi. Ancak Osmanlı'nın içinde bulunduğu zor şartları fırsat bilen İngilizler, adanın nüfus yapısını değiştirmeye çalıştılar. Nasıl Filistin'e dünyanın çeşitli yerlerinden Beni İsrail ırkına mensup insanları belli amaçları gerçekleştirmek için getirip topladılarsa, Kıbrıs adasına da dünyanın çeşitli yerlerinden Rumları getirdiler. Bu durumdan yüz bulan adadaki Rumlar, belli bir çoğunluğa eriştikten sonra bilindiği gibi sürekli olarak oradaki Türk soydaşlarımıza, Müslümanlara her türlü zulmü reva gördüler. Huzursuzluk çıkarıp katliamlar yaptılar. 1960 yılında karma bir cumhuriyet kurdular. 1963 katliamları yapıldı, 1967 katliamları yapıldı, 1974'te Kıbrıs'ta Makarios'a karşı darbe yapan EOKA lideri Samson, adayı Yunanistan'a ilhak edeceğini ilan etti. Adada bir kez daha katliamlar başladı. Biz 1974'te hükümet olduğumuz zaman Kıbrıs'ı huzursuzluklar ve katliamlar içerisinde bir ada olarak bulduk. Bizden önce bilindiği gibi Sayın İsmet İnönü başbakandı. Kıbrıs'ta büyük katliamlar oldu. Bu katliamlar karşısında sadece adanın üstünde bir uçak uçurdu. Oluk oluk kan akarken hiçbir şey yapamadı. Onun arkasından Sayın Demirel geldi. O uçağı da uçuramadı. Ama ne vakit 1974'te Milli Görüş hükümete koalisyon ortağı olarak dahi olsa iştirak edince iş değişti. Adada katliam başladığı zaman Samson ensesinde hakkın, adaletin, Milli Görüş'ün pençesini buldu. Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıslı mücahitler ve kahraman ordumuz modern savaşın en ileri örneklerini bütün dünyaya parmak ısırtacak şekilde gösterdi. Çünkü Kıbrıs Savaşı, denizde, havada ve karada yapılmış kombine bir savaştır. Parlak bir askeri harekatla Kıbrıs kurtarılmıştır. O günden bugüne kadar da Kıbrıs'ta oluk oluk akan kan durmuş, adaya huzur ve barış gelmiştir. Ne yazık ki bu ada dış mihraklar tarafından İsrail'in emniyeti için kullanılmak isteniyor. Siyonizmin Kıbrıs'taki hedefi şudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaldırılsın, Müslümanlar çekilsin, adayla hiçbir ilgileri kalmasın, böylece Kıbrıs'ı bütünüyle elimize geçirelim, oradaki dikel yayı bir Amerikan üssü yapalım, bu üs vasıtasıyla İsrail'in emniyetini koruyalım. Çünkü İsrail, her ne kadar kurulmuşsa da 1,5 milyarlık İslam aleminin ortasında bulunduğu için hep korkulu rüyayla yaşıyor. Bir gün bunlar birleşir, beni denize dökerlerse diye korkuyor. Bunun tedbirini almayı her şeyden önemli sayıyor. Ondan dolayı da Kıbrıs Adası'na çok büyük önem veriyor. Son 30 yıldan beri ille de Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıs demelerinin temelinde yatan sebep budur. Kıbrıs, Karpaz Yarımadası'yla elini Türkiye'nin bağrına uzatmış, Türkiye'nin koynunda bulunan bir adadır. Bu ada, maazallah yabancıların elinde olacak olursa, buradaki hava üslerinden Anadolu'nun her yerine süratle ulaşmak çok kolaylıkla mümkün olur. Hatta buradaki orta menzilli füze rampalarıyla Anadolu'nun çeşitli yerlerini tahrip etmek mümkündür. Kıbrıs, Akdeniz'in ortasında yüzen büyük bir uçak gemisine benziyor. Bunu ele geçiren Akdeniz'e hakim olur. Bundan dolayıdır ki Türkiye için hayati önemi vardır. Kıbrıs'ta en ufak bir taviz verilmeye kalkışıldığı takdirde bu çorap söküğü gibi gelir. Önce Kıbrıs'ın elden gitmesini doğurur, arkasından Ege gelir, arkasından Doğu Anadolu gelir, arkasından Ermenistan gelir, Pontus gelir, Bizans gelir. Kıbrıs, Türkiye'nin bütünlüğünün bir sigortasıdır. Kıbrıs demek, Türkiye demektir. Kıbrıs, Orta Doğu'nun barışı, İslam aleminin huzuru ve Türkiye'nin korunması için büyük öneme haizdir. Biz Kıbrıs Barış Harekatı'nı bütün bunları dikkate alarak yaptık. Hem katliamı durdurduk, hem de Anadolu'muza bakan tarafın Türklerin elinde bulunması suretiyle Türkiye'nin güvenliğini sağladık. Kıbrıs Barış Harekatı, Osmanlı'nın toprak kaybetmeye başladığı Karlofça Antlaşması'ndan bu yana son 300 yılda kazanılan en stratejik zaferdir. Bugün Batı'nın baskısıyla Kıbrıs'ta taviz vermeyi düşünenler, bu tarihi gerçekleri göz ardı edemez. Kıbrıs Barış Harekatı kararı nasıl alındı? Türk ordusunun Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez yurt dışına çıktığı bu harekat nasıl gerçekleşti? 1974 Barış Harekatı kararını nasıl aldığımıza ilişkin detayların bilinmesinde fayda görüyorum. Ecevit, İngiltere'ye gidecek. İngilizlerin ne diyeceği belli değil. Biz, hükümetin MSP kanadı olarak Ecevit Afyon'dayken Genel İdare Kurulu toplantımızı yapmış ve mutlaka müdahale edilmesi lazım kararını almıştık. Halk Partisi'nin önemli bir kısmı, bu macera olur, sakın böyle bir şey yapılmasın, bu bütün dünyaya savaş açmak demektir diyordu. Bu yüzden ne Bakanlar Kurulu olarak ne Milli Güvenlik Kurulu olarak kesin bir karara varılmıştı. Bununla beraber olayın gecikmemesi gerektiği için havaalanında askerlere yükleyin ve bu harekatı başlatın dedim. Biz MSP olarak Bülent Ecevit'in İngiltere'ye gitmesini başlangıçta uygun bulmuyorduk. Bize zaman kaybettirecekti, oyalanacaktık. İngilizlerle yapılacak bir harekat, adanın dolaylı yoldan yine Yunanlılara verilmesi demekti. Türkiye Kıbrıs'ta garantör devletti. Garantör devlet olarak müdahale hakkımız vardı. Başbakan Ecevit'i Londra'ya uğurladıktan sonra kuvvet komutanlarıyla havaalanında görüştük. Samson, adada ihtilal yapmış ama herkes onu hemen kabul etmemiş. Makarios taraftarlarıyla Samson arasında çeşitli yerlerde silahlı mücadele oluyor. İşte biz bu kargaşadan yararlanmaya önem veriyorduk. Kuvvet komutanları dedi ki, bize kesin emir verilmesi lazım çünkü bizim askerimiz iki defa bir nevi düş kırıklığına uğramıştır. Bize gemileri yükleyin dendi, biz de yükledik. Arkasından ABD Başkanı Johnson'ın mektubu üzerine hayır geri dönün dediler. Biz askeri İskenderun'a geri indirdik ve böylece bir geri manevra görüntüsüne büründü yaptığımız iş. Sonra ikinci kez Sayın Demirel zamanında yine gemileri yükleyin dendi, yükledik. Ancak ikinci kez de askerimizi Kıbrıs yerine geri dönüp kendi topraklarımıza çıkardık. Bugün siz bize yükleyin ve yola çıkın derseniz ve ondan sonra da yoldan geriye çevirirseniz, Biz artık bu askeri hiçbir zaman hakiki harekatın yapılacağına inandıramayız. Bunun önemini dikkate alarak talimatınızı verin. O an kendilerine şu suali sordum. Şimdi şu anda farz edin ki biz hükümet olarak bu emri size verdik. En erken ne zaman Girne'ye çıkartma yapacaksınız? Dediler ki, bizim bir takım birliklerimiz İskenderun'da, komando birliğimiz de Niğde'de. Her türlü silahlarıyla beraber gemilerin hepsini yüklemek ve hareket edip adaya gitmek en erken cumartesi günü sabahleyin olabilir. Sayın Ecevit Londra'dan döndüğü zaman gemiler yüklenmişti. Ertesi gün sabahleyin limandan ayrılacakları noktadaydık. Daha önceki iki çıkartmada olduğu gibi geri dönüş olmaması için komutanlarla beraber Ecevit'i ikna noktasında hazırlık yapmıştık. O bize Londra'daki görüşmeleri anlattı. Biz de Türkiye'de neler yapıldı onu anlattık. Ve sonunda da dedik ki, şu an gemiler yüklenmiştir. Ok yaydan çıkmıştır. Bunun dönüşü yoktur. Eğer dönülecek olursa askerler, bir daha bu harekatı yapamayız diyorlar. Sayın Ecevit, kuvvet komutanlarına, harekata girersek muharebeyi yürütecek gücümüz var mı diye sualler sorduğu zaman, Deniz Kuvvetleri Komutanımız, ben Karadeniz çocuğuyum. Bir kayıkla bile gider, oraya çıkarım dedi. Onun bu sözü çok güven verici bir söz oldu. Diğer komutanlar da başta Semih Sancar Paşa olmak üzere bunun yürütülmesi lazımdır noktasında ısrarla durdular. Bu şartlarda bir kısım siyasi liderler çeşitli tereddütler izhar ediyordu. Mesela bir tanesi, Amerika'dan yazılı muvafakat almadan bu harekata kalkışmayın diyebilecek kadar ileri gitmişti. Bunları yaşadık. Yapılan duaların da yardımıyla Kıbrıs Barış Harekatı emrini verdiğimiz zaman, Allah'a şükürler olsun bizim askeri kuvvetimiz 5 günde ulaşması öngörülen noktalara 3 günde ulaştılar. Elbette batıda boş durmadı. ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın yardımcısı Joseph Sisko doğruca koşup Atina'ya gitmişti. Ardından da tekrar Türkiye'ye gelmişti. Dönünce tabii Ecevit'le görüşmüş, aynı gün Birleşmiş Milletler saat 5'te ateşkes olacak diye karar almış. Sisko da o karara dayanarak ve Amerikan emirlerini bildirerek ateşi kesin, olduğunuz yerde durun, daha ileriye gitmeyin diyerek Ecevit'i sıkıştırmış. Ecevit bunun üzerine Bakanlar Kurulu'nu topladı. Birleşmiş Milletler'in aldığı hangi karara İsrail bugüne kadar uydu? BM karar aldı diye Türkiye'ye uymak zorunda değil. Hele böylesine hayati bir meselede bu kararlar dikkate alınamaz dedik. Sayın Ecevit ikna oldu, hatta MSP kanadına "Teşekkür ederim, bizi bir yanılgıdan kurtardınız." dedi. Fakat ateşkes tartışması bununla bitmedi. Sabahleyin tekrar Bakanlar Kurulu toplandı. Sabahki Bakanlar Kurulu'nda Halk Partili bakanların bir kısmı susuyor, fakat diğer bir kısmı MSP olarak bizim üzerimize yükleniyorlardı. Taş ucundaki telsizimiz çalışmıyor, hüzeler tükeniyor, gördünüz mü şimdi ne olacak diyorlardı. Biz o zaman kendilerine dedik ki, sizin verdiğiniz bilgilere inanmıyoruz. Ordunun durumunu bizzat askerlerimizden dinleyelim. Bunun üzerine o zaman Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı olan Necdet Uruğ Paşa, diğer bir generalle beraber Bakanlar Kurulu'na geldi. Harekatla ilgili briefing verdiler. Taşucundaki telsizimiz bozulmuş, doğru mu diye sorduk. Hayır, kim söyledi bunu diye yanıtladı. Füzelerimiz tükeniyormuş, doğru mu diye sorunca, bunun gibi 5 tane harekatı yapacak füzemiz var dendi. Müzakere devam etti. Başbakan yardımcısı olarak mutlaka harekatın sonuna kadar gitmesi gerektiğini istediğim ve inandığım için o müzakerede en son askerlere şu suali sordum. Şu an bulunduğunuz yerde, yani G5 hattında bizim kendimizi savunmamız mümkün mü? Askerin verdiği cevap şu oldu. Biz oraya götürdüğümüz birlikleri bu bahçe kadar yere zaten yerleştiremeyiz. Burada durmak mümkün değildir. Kaldı ki bir muharebedeyiz. Böyle bir yerleşme halinde yoğun bir bombardımana maruz kalacak olursak çok büyük zayiat veririz. Askeri bakımdan buralarda durmak hiç mümkün değil. Bunun üzerine teşekkür ettik. Böylece o gün ikinci defa ateşkesi önlemiş olduk. Bunun üzerine Sayın Ecevit Sisko'ya gitti ve hedeflere ulaşıncaya kadar harekatın devam edeceğini söyledi. Ancak iş yine bitmedi. İkinci günün akşamı pazarı pazartesiye bağlayan akşam tekrar ateşkes için geldiler. Dediler ki, efendim bütün dünyayı karşımıza alıyoruz. Bunun üzerine biz dünyanın durumuna değil askerin durumuna bakarız. Ordumuzun durumunu savunabilecek bir noktaya geldik mi ateşkesi düşünürüz dedik. Efendim ben askerlerle konuştum böyle bir durum olduğunu söylüyorlar dedi. O halde müsaade ederseniz ben de bir konuşayım dedim. Bakanlar Kurulu'ndan ayrılıp Genelkurmay Başkanlığı'na gittim. Rahmetli Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Semih Sancar Paşa'mız orada harekatı takip ediyordu. Kendisinden malumat rica ettim. Kendisi dedi ki, biz G5 hedeflerine vaktinden önce ulaşırız. Sizden ricam şudur, ateşkesi yarın saat 5'ten önce ilan etmeyin. Çünkü biz saat 5'te askeri bakımdan G5 hattını tutmuş olacağız. Zaten harekatın birinci kısmı buydu. Ondan sonra da ikinci kısmını yapacağız. Genelkurmay Başkanımız rahmetli Semih Sancar Paşa'ya dedim ki, bakın sizin uzmanlarınız, generalleriniz geldiler, bize burada ila nihaiye tutunamayız dediler. Yeşil hatta kadar gitmemiz gerekiyor. Bakınız biz MSP kanadı olarak bir ateşkes kararı alabiliriz. Bu kararın alınmasına gücümüz yetiyor. Ama tekrar ikinci harekatın başlatılması için emir vermeye tek başımıza gücümüz yetmez. Onun için ben sizden asker olarak bir söz istiyorum. Ne yapıp edip ikinci harekatı devam ettireceksiniz? Burada tutunmanız zaten mümkün değil. Bunun üzerine Sancar Paşa, size asker sözü veriyorum dedi. Ve eliyle çizmiş olduğu haritayı da hatıra olarak aldım. Bakanlar Kurulu'na gelerek arkadaşlara izahat verdim. Genelkurmay Başkanımızın yeşil hatta kadar ilerlenmesi yönünde kanaat belirttiğini ifade ettim. Biz MSP kanadı olarak ertesi gün saat 5'te ilan edilmesi şartıyla ateşkese razı olabileceğimizi söyledik. Ancak Sayın Ecevit gazetecilikten gelme alışkanlığıyla olsa gerek o gün saat 5'e kadar beklemedi ve saat 11'de ateşkesi açıkladı. Sonradan yapılan tespitlere göre maalesef ateşkesin erken ilan edilmesi yüzünden Lefkoşa'nın bir kısmını kaybetmişiz. Bizim milli görüş olarak Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki hedefimiz bütün Kıbrıs'ı kontrolümüz altına almaktı. Bunun da birkaç önemli sebebi vardı. Bunlardan bir tanesi, biz garantör devlet olarak bu harekatı yapıyorduk. Bizim garantörlüğümüz Kıbrıs'ın tümü üzerindedir. Öyleyse Kıbrıs'ın tümü üzerinde can güvenliğini sağlamamız bizim vazifemizdi. İkincisi, Rum tarafında da birçok kardeşimiz var. Oradaki köylerde de katliamlar oluyor. Biz adanın bir kısmını kontrolümüz altına alıp öbür kısmını kontrolümüz dışında bırakırsak burada katliamlar artarak devam eder. En önemlisi de masaya oturduğumuzda pazarlık marjımız daha yüksek olacaktı. Çünkü Kıbrıs'ın tamamının alınmasıyla yarısının alınması arasında hiçbir fark yoktu. Zira dış dünya zaten hiçbir noktada Türkiye'ye insaf göstermiyordu.
On sekizinci ayrımın sonu. Sayfa 165.